Ayrım 29.
Sayfa 298. Adnan Bey Aydın ilçe teşkilatlarının kurulması için Mükerrem Sarıoğlu görevlendirmişti. Bozdağ'ın ilçesinde partiyi kurmaya cesaret edecek kimse görünmüyordu. Adnan Bey yol ortasında Müessere rastladı. Sevinçli gözlerle kendisine bakıyor ve gururlu seyredişin zevkini çıkarıyordu. İkisi de birbirlerine doğru yürüdü. Adnan Bey'in sesinde hasretli sevgiler vardı. Nasılsınız Müessere Hanım? İştiraki oyuncu Müessere'de hiçbir şey değişmemişti. Hala Topçu Fuat'ın hatırası vardı ve sıcaktı. Hala Ethem Nejat'ın söyledikleri kulağındaydı ve hala iştirakiyon felsefesine inanmış insanların inat ve terbiyesi vardı. Nasıl sevindim bilemezsiniz Adnan Bey. Sonra kendini tutamayıp gülmeye başladı. Düşünceleri gülüyordu, duyguları gülüyordu. İçinin sıcaklığı gülüyordu. Niye güldüğünü açıklamak ihtiyacı duydu. Bir liberal parti liderinin başarısına sevindiğimi bir duysalar beni tefe koyarlar. Müessere'nin endişe ettiği hususun geçerli yanı yoktu. Müessere'nin Adnan Bey'in başarısına sevindiğini bilen herkes Müessere kadar sevinçliydi. Noter Katibi Münip Bey, Sünnetçi Refik, Edirneli Klarnetçi, Ahilya Mosos, Madame Despina, İncir İşçisi Bilal, Safinaz hep aynı sevincin yürekleriydiler. Müessere Adnan Bey'i 15 yıl evvel oturdukları çardağın altına götürdü. Değişen çok şey olmuştu ama hatıralar hala aynı sıcaklığını koruyordu. Ağustos sıcağında halkın içmesi için üstü tülbentsiz küpün yerinde şimdi büyük bir havuz vardı ve fıskiyesinden gür suların serinliği etrafa yayılıyordu. Asmaların altındaki ahşap sandalyeli kahve kalkmış, onun yerine satranç ve dama tahtalarının konulduğu büyük masalar yerleştirilmiş ve üzerlerine yeşil çuhadan örtüler konulmuştu. Adnan Bey'in hatıralarındaki en sıcak iz Müessere'nin söylediği sözlerdi. Serbest fırkanın kurulduğu gün bu işin sonu olmadığını Adnan Bey'e aktarmış ve kesin bir hüküm vermişti. Müessere kendinden emir bir lisanla konuşurdu. Memlekete yön verecek siyasetin ahlakı hukuk ve mülkiye mekteplerin tedrisatından değil ancak halkın arasından alınabilir demişti. Adnan Bey denilenin doğru olduğunu görmüştü. Uzaktan Mükerrem Bey göründü. Eli boş dönmüş, adamların huzursuz hali hemen belli oluyordu. Masaya yanaştı ve oturması için müsaade bekledi. Kendisine yan gösterilmesine rağmen ayakta duruyordu. Vali herkesin gözünü korkutmuştu. Demokrat Parti'yi kim kurmaya kalkarsa tepelerim demiş ve tehdidinin silahı olarak jandarmayı en hücra köylere kadar göndermişti. Mükerrem Bey'in sesi buruktu. Bozdağ'ında partiyi kuracak adam bulamadım. Hepsi de validen korkuyor. Müessere tecrübeli kadındı. İşin can alıcı noktasını biliyordu. Tuttuğu nabzı bıraktı. Hastalarına git doktor. Orada çok hayat kurtardın. Bozdağ'ın kadınları seni baba gibi severler. Sonra Adnan Bey'e döndü. Sesinde aynı kararlılık vardı. Yolun açık olsun Çakır Bey'im. Bu kez iradesini halktan alan bir siyasetin içindesin. Seni devlet kuşunun ikbal kanatları taşıyor. Adnan Bey Çakırbeyli'de bir gece kalıp Ankara'ya dönecekti. Berin Hanım hamileliğinin son günlerine yaklaşmıştı. Abdi Ağa'yla çiftliğin durumunu tartışıyordu. Kapı çalındı. Beklenmeyen bir misafir hissi doğmuş, her ikisi de tedirgin olmuştu. Abdi Ağa belindeki silahının kılıflığını açtı. Adnan Bey'in sesi sertleşti. Koy onu yerine. Gelen Ethem Bey'di ve Aydın'da geç vakit aldığı bir haberi Adnan Bey'e getirmişti. Demokrat Parti'nin gidişatından rahatsız olan milletvekillerinin baskısı İsmet Paşa'yı da tedirgin etmiş ve Paşa sert lisanla nasıl kızgın olduğunu duyurmak istemişti. Sözlerin gerçek muhatabı Demokrat Parti yöneticileriydi. Ben ihtilalci ve kuvayici millici İsmet'im. Bu devleti yoktan bu hale getirdik. 3-5 çapulcuya maskara ettirmem. Yaptığımız bir tecrübedir. Başarırsak ne âlâ, başaramazsak eski usillere döneriz. Celal Bey ayaktaydı. Adnan Bey'i güler yüzle karşıladı ve kucakladı. Tebrik ederim, adını koydunuz mu? Adnan Bey sevinçliydi. Evet efendim, Aydın. Berin Hanım 3. oğlunu dünyaya getirmişti. Adını Aydın koydular. Adnan Bey, partinin teşkilatlanması için İstanbul'dan yayılan büyük bir kampanyanın faydalı olacağını söylüyordu. Bütün mesele memleketin her köşesine uzanan bir sesi, bir soluğu göstermektir, diyordu. Türkiye sadece İstanbul basınının tesirindeydi. Ve yeni bir demokrat hareketi övmeye hazır kadrolar olduğunu görüyordu. Bütün mesele ilişkilerin sıcak ve yakın tutulduğu bir propaganda dönemini başlatmaktı. İstanbul basınının desteği Demokrat Parti'yi ihya edebilirdi. Görüşlerini Celal Bey açmış ve izin istemişti. Ahmet Emin'in "Vatan emrinizde" diyen sesini samimi bulmuş ve Celal Bey'in takdirine sunmuştu. "Tensip ederseniz bu işe İstanbul'dan başlayalım efendim." Celal Bey teklifi onayladığını gösterip bir ikaz cümlesiyle konuyu kapattı. Ahmet Emin Bey'e karşı uyanık olun. Ankara Ekspresi'nde yer ayırtmıştı. İstanbul'a gidiyordu. Yemekli vagona girince gözlerinin içi güldü. Yahya Kemal Bey tek başına oturmuş, önüne kurulmuş mükellef sofrada içkisini yudumluyordu. Adnan Bey'i görünce o da sevindi. Karşısındaki boş yere oturmasını rica eder gibi eliyle yön gösterdi. Yahya Kemal Bey Demokrat Hareket'in felsefesinde tam netlik olmadığını biliyor ve CHP'nin bunu fark etmemesinin siyasi felaketi olacağını söylüyordu. Üstad şair İsmet Paşa dahil CHP yöneticilerini demokrasiyi tanımamakla suçluyordu. Felsefeci İhsan'ın dediği gibi Yahya Kemal'in İsmet Paşa fobisi son günlerde ciddi mayalanma içindeydi. Yahya Kemal Bey bunu Adnan Bey'e de anlatmak istiyordu. Farkındayım. Vakit henüz çok erken. Ama siyasette prensipler ilk gün belli olur. Hareketinizde henüz bu prensiplerin benimsendiğini görmüyorum. Adnan Bey'in tavrını izlemek, konuşmanın ölçüsünü buna göre ayarlamak istiyordu. Karşısındaki hazır ve niyetli görünce devam etti. Kuruluşunuzu heyecan yönlendiriyor. Halkın bıkkınlığı yönlendiriyor. Heyecan ve bıkkınlıkta salim irade tezahür etmez. Siyaset derme çatma kuruluş istemez. Adnan Bey Aydın'da Mükerrem Bey'in karşılaştığı durumu hatırladı. Müesserin eski günlerin hatırını kullan doktor. Sözünü hiç unutmamıştı. Üstadın dediği doğruydu. Böyle derme çatma oluşturulmuş siyaset kadrolarının ne kadar acı verici olduğunu görmüştü. Üstad şair bu manzarayı sanki yaşamış gibi anlatıyordu. Demokrat Parti ideolojisini temsil edecek bir siyasi kadro bulmalısınız. Bu kadroları yaratmak kolay değildir. Ama ülkede bu kadrolarda yer alacak vasıfta çok insan vardır. Bütün mesele onları bulup çıkarmaktır. Adnan Bey böyle bir teşhisin tartışılabilir çok yönlü olduğuna inanıyordu. Yahya Kemal'in dilinden dinlemek kendisini etkileyebilirdi ama çok önemli bir siyaset rehberi gibi takdim edilen bu görüşler gerçekte ne kadar muteberdi? Kim bu fikirlere itibar ederdi? Bütün yurdu sarmış bir heyecan vardı. Önce bu heyecanın kaymağını toplayıp partiyi yaygın teşkilata kavuşturmak, sonra istenen iradeyi gösterecek kadrolarla siyasete devam etmek gerektiğini düşünüyordu. Düşündüklerini açıkça söyledi. Siyasetçi tek bir oyu bile görmezlikten gelemez. Yahya Kemal rakısını yudumladı. Kopardığı ekmek dilimini eliyle önündeki yoğurt kasesine batırıp ağzına götürdü. Diliyle damağı arasında şaplatarak ezdirdi. Hafif sarımsak kokusu etrafı sardı. Eğer meclise bu nitelikte bir kadro getiremezseniz, parti başkanının seçtiği insanlarla sadece diktatör yaratırsınız. Emsal aramaya gerek yok. CHP'nin geçmişine bakınız yeter. Yoğurdu sevmiş olacak ki bu defa daha büyük bir lokma koparıp, yoğurdu iyice bulayıp ağzına götürdü. Masada artık kesif bir sarımsak kokusu vardı. Siyaset, kehanetli değil, teşhis isabetiyle şahsiyet kazanır. Çifte Saraylar bahçesindeki binanın alt katı süsleniyordu. Ilıman bir Mayıs ikindisiydi. Demokrat Parti, Eminönü İlçe Başkanlığı'nın teşebbüsüyle fakir halkın çocukları öğle üzeri topluca sünnet ettirilmiş ve biraz uykuya yatırılmışlardı. Giriş katının geniş salonuna bir hayal perdesi germişler, arkasına lüks lambasından bir büyük şema yerleştirmişlerdi. Hayal perdesinin ışık ve gölgelerinde sünnet çocukları için karagöz oynatılıyordu. Hacivat'ın bacakları arasına sıkıştırılmış Arap kahyanın meraklı ve heyecanlı bekleyişi etrafı kahkahaya boğmuştu. Artık İstanbul'da yeni bir moda başlatılmıştı. Astos'la birlikte İstanbul ilçelerinin başkanlıkları sırayla muhitlerinin fakirlerini sevindiren sünnet düğünleri düzenliyorlardı. Çakır'ın gazinosu, çifte saraylar bahçesi, letafet apartmanı, tepebaşı gazinosu, toplu sünnet düğünlerinin değişmez mekanlarıydılar. Bazen de hatırlı İstanbul tüccarlarının pahalı salonlarında yapılan düğün törenlerine Demokrat Parti'nin iktidara talip şöhretli kadrosu gelip yeni demokrasi hareketinin ruhunu ve heyecanını aşılamaya çalışıyorlardı. Önceki gece Kervansaray'da varlıklı İstanbul ailelerinin katıldığı bir toplantıya Adnan Bey'in gelişi heyecan yaratmış, herkes halkın sevgilisi dediği genç siyasetçiyi karşılamak için kapı önüne dizilmişti. Çifte saraylar bahçesinde birden sessizlik oldu. Perdenin gerisinde Karagöz ile Hacivat'ın sevimli çekişmesi durmuş, herkeste şaşkınlık yaratan bir sükunet belirmişti. Çocuklardan biri şeytan geçti dedi. Sessizliğin sebebi yeni bir haberin gelmesiydi. Adnan Bey ilçe kongresinden sonra çifte saraylara gelecek ve sünnet çocuklarının ailelerini tebrik edecekti. Eminönü ilçe başkanı Kolonyacı Şevki, Menderes'in sadece varlıklı ailelerin düğününe katılmasını sert dille eleştirmiş ve onlar ikbalini sizde arıyorlar, siz de buna müsaitsiniz. Halbuki bizim ikbalimiz şu fakir semtlerin talihsiz çocuklarındadır. Ama maalesef siz de buna müsait değilsiniz. Bu söz Adnan Bey'i çok sarsmış, kürsüde cevap vermek isterken zorlanmış, hatta kelimeler istediği manayı aktaracak heyecan ve cesareti kazanamamıştı. Sadece cılız bir sesle ortalığı sakinleştirecek bir vaatte bulunmuştu. Sözleri o günlerin havasına uygun bir heyecan yaratmakla kaldı. Bizim yüreğimiz halkın bağrının tam ortasında atmaktadır. Demokrat Parti umulmadık hız ve derinlik içinde halkın sevgisini kazanıyor ve yeni bir siyaset anlayışıyla halkla kucaklaşıyordu. Adnan Bey her gittiği yerde bu heyecanlı gelişmenin adeta tutku haline geldiğini görüyor ve parti içinde başka hiçbir kimseyle kıyaslanmayacak sevgi ve saygı görüyordu. Demokrat Parti'nin fikirleri ve hedeflerinden çok Adnan Bey'in sürekli gülen yüzündeki sıcak ve kucaklayıcı sevgi etkili oluyordu. Adnan Bey kongreden ayrılırken il başkanı Kenan Öner'e fısıldadı. Hocam, bu akşam herhangi bir halk gecemiz var mı? Aristokrat Kenan Bey, Adnan Bey'in halk gecelerine gitmesini doğru bulmamış, bir an evvel İstanbul'dan ayrılmasını temin için Ankara'daki hadiseleri abartmayı uygun görmüştü. Ankara'ya dönmeniz daha isabetlidir. Baksanıza, Paşa Hazretleri meydanı boş bulmuş, fırtınalar estiriyor. Fırtına denilen şey Çubuk Barajı çevresinde atla geziye çıkan İnönü ve Mevhibe Hanım'a polislerin koruma kordonundan nasılsa kurtulmuş iki küçük çocuğun açlıklarını dile getirmeleriydi. Polis bu iki afacanı fena halde hırpalamış ve ailelerini karakolda meydan dayağıyla tehdit etmişti. Olayı haber alan İnönü bu densizliği bir beceriksiz dalkavukluk gibi görmek yerine demokrasiye aşık milletimizin onurunu kıran devlet zaafı gibi değerlendirmişti. İnönü'nün bu haberi Anadolu Ajansı'nın ilk haberi olarak gazetelere geçilmiş ve Matbuat Umum Müdürlüğü bu haberin gazetelerin ilk sayfasından geniş ve iri puntolarla verilmesi konusunda yazı işleri müdürlerini uyarmıştı. Kenan Öner, Menderes'in Ankara'ya dönüp bunu sert dille eleştirmesini istiyordu. Gerekçesi basitti. Halkın sevgisi el değiştirirse Demokrat Parti'nin iktidar olma hevesi suya düşer ve o suyu içen inek dağa kaçardı. Adnan Bey olayı önemsemedi. Delikanlılık yıllarında da benzer olayların yaşandığı sünnet düğünlerinde halkın kendisine nasıl sevgiler gösterdiğini hatırladı. İştiraki Üncü Müesser'in önderliğinde yapılan toplu sünnet törenlerinde Aydın'ın civar kasaba ve köylerinden gelen çocuklar meydanda şenlikli bir gecede sünnet ettirilir ve köylerine gönderilirdi. Çakırbeyli çiftliğinde o gece için büyük kazanlarda pilav ve zerde pişirilip gelenlere dağıtılır ve Adnan Bey bu gecelerde zeybek oynayacak kadar heyecanlanıp ortaya fırlardı. Hareketleri narindi. Dağ gibi bir zeybeğin toprağa diz vuruşunu, hayranlık içinde izlediği çocukluk günlerinin hararetini böyle gecelerde sakinleştirirdi. Her çocuğun ailesinde bir hüzün vardı. Hepsinin macerasını köşe yastıklı sert döşeklerden seyretmiş ve yadırganmayacak bir ıstırap duymuştu. Kenan Öner'in Ankara'ya dönme teklifinde kendisine heyecan ve itibar kazandıracak bir taraf görmüyordu. Kolonyacı Şevki'nin önerdiği çifte saraylar düğününe gitmeye karar verdi. Kolonyacı Şevki tam halkın adamıydı. Adnan Bey'i ikna için güzel bir gerekçe bulmuştu. Size orada Şehime Hanım'ın ikindi güllaçlarından ikram ederiz, diyordu. Kenan Öner'in kaşları çatıldı. Nasıl olur da sıradan bir ilçe başkanı kendi yanında partinin en önemli büyüğünü sünnet düğününe gitmeye zorlayabilirdi. Bunun hazmedilecek yanı yoktu. Bu densiz siyasetçiyi azarlamak yerine bu iştahlı merakın sahibinin dikkatini çekmek daha uygun olacaktı. Sözlerini esirgemedi. İlkokul çocukları arasında Karagöz seyrederek mutluluk arayan bir siyasetçinin korkulacak birisi olmadığını düşünün. Daha işin başında yanlış izlenimler vermeyiniz. Adnan Bey'in hatlarında hiçbir gerginlik yoktu. Aslında bu geceye kolonyacı Şevki'nin halkla bütünleş uyarısındaki heyecan verici ikbal için değil, çocukluk günlerinin lezzetli hatıralarını tazelemek için gidecekti. Ama il başkanını da böyle bir hevesi kırmak isteyişinden ötürü cevaplayacaktı. Adnan Bey de sözünü esirgemezdi. Bir insanı kendi zihninde çökmüş görmek, o insanı kendinde kahreden korkuya dönüşmüş görmekten çok daha haysiyet kırıcı bir rahatsızlık sayarım. Hızlı yanından uzaklaştı. Kendisini bekleyen otomobile yürüdü. Kolonyacı Şevki arabanın kapısını açmış, giderken şükranlarını bildirmek istemişti. Adnan Bey arabadan içeri girerken kolonyacı Şevki'nin elini tuttu. Bin arabaya. Çifte saraylar bahçesi tıklım tıklımdı. Sünnet olacak çocukların aileleri iri çınarların gölgesindeki en iyi yeri kapmak için sabahın erken saatlerinden itibaren bahçeye doldurmuşlardı. Küçük pazar, yeşil direk, vefa, ahır kapı, akbıyık'ın fakir mahallelerindeki aileler kendi sokaklarından sünnet olan çocuğun yatağını süslemek için evlerinin en nadide eşyasını cömertçe bahçeye getirmişti. İkindi vakti yapılan biraz acılı, biraz şenlikli bir törenle çocuklar sünnet edilmiş, düğünün eğlenceli kısmı geceye bırakılmıştı. Adnan Bey'in gelişiyle birlikte sevinçli çığlıklar yükseliyordu. Neredeyse herkes Cağaloğlu kapısına koşmuş ve kendisini kucaklamak için sıraya girmişti. Adnan Bey otomobilden zor inebildi. Güçlükle yol alabiliyordu. Önceden ayrılmış masaya gelinceye kadar herkese bu sevinçli gösteri için teşekkür ediyor, hatır soruyordu. Güçlükle masaya oturabildi. Sahnede Osman Ağa düetinin son dansları yapılıyordu. Düetin 50 yıllık şarkıları günün siyasetine uygun olarak değiştirilmiş ve Demokrat Parti'nin propagandasını yapan cümlelerle süslenmişti. Adnan Bey duyduklarından şaşkına dönmüştü. Genel İdare Kurulu'nda yapılan yüksek düzeyli siyaset planlamasının hedefleri günlük dilin basit anlatımlarıyla bu şarkılarda etkili bir propagandaya dönmüştü. Kolonyacı Şevki'ye döndü. Haklısın. Yapmamız gerekeni şimdi daha iyi anlıyorum. Adnan Bey'in masasına meyve şekerinden yapılmış bir bardak şerbet ve birkaç kuru pasta koydular. Sonra yaşını başını almış birisi yaklaşıp kendisini tanıttı. Ben Kemal Paşa Mahallesi İhtiyar Heyetinden fotoğrafçı Talat'ım. Eğilip Adnan Bey'in elini öpmek istedi. Adnan Bey sert şekilde elini geri çekti. Yaşını başını almış bir ihtiyarın böyle herkesin önünde elini öpmek için eğilmesinden rahatsız olmuş, açıkçası utanmıştı. Fotoğrafçı Talat yanındaki çocuğu ileri sürdü. Tecrübeli bir el masadakileri toplayıp yerine tertemiz bir tabak ve bir kaşık bıraktı. Sonra tülbentle üstü örtülmüş bir tepsi yanına koydu. Elindeki büyük kaşıkla bir iri porsiyon güllacı tabağa yerleştirdi. Yumuşak sesle takdim etti. Bırakınız öpsün elinizi efendim. Çocuk sadece Adnan Bey'in elini öpmüş, usulca geri çekilip güllaç dağıtan kadının yanına gelmiş ve kaşıkları dağıtmaya başlamıştı. Güllaç dağıtan kadın kendini takdim etti. Adım Şehime efendim. Bunlar benim ikindi güllaçlarım. Yanındaki çocuğun omuzlarına ellerini koyup bir daha öne çıkardı. Fedaiyan taburundan şehit yüzbaşı Mehmet Fahri'nin torunu Asaf Fahri. Sonra fotoğrafçı Talat'ın yanına geldi. Yaşlı adamın elini öpüp Adnan Bey'in huzuruna bir daha çıkardı. Müdafaa-i hukuk katibi sahnesi Talat Fahri. Lütfen bırakınız öpsün elinizi. Millet sizi yücelttiği yerde görmek istiyor. Şehime Hanım evliliğinin ikinci ayında eşini Sakarya'da şehit vermiş ve doğruca ağabeyi Talat Fahri'nin yanına yerleşmişti. O günden beri kocasından kalan küçük dükkanda her ikindi vakti güllaç satarak geçimlerine katkıda bulunuyordu. İkindi ezanından hemen sonra küçük pazar esnafının çırakları doğruca Şehime Hanım'ın dükkanına koşar ve sıraya girerlerdi. Şehime Hanım önce çırakların güllacını yedirir, sonra sefer taslarına yerleştirdiği güllaçları ustalarına götürmeleri için hızla dükkanlarına yollardı. Şehime demokrat kadındı, cesurdu, saygılıydı. Şehime duygulu kadındı. Sahnede Mustafa Çağlar heyecanlı ve çığırtkan sesiyle yeni bestelediği Nihavendini okuyordu. Anlatılmaz bu aşkın hikayesi, derindir. Gözleri nemlendi. Kimsenin görmesini istemiyordu. Yavaşça ayrılırken Adnan Bey'in dikkatini çekti. Ayağa kalkıp Şehime Hanım'ı selamladı. Yıllar var ki bu kadar lezzetli bir şey yememiştim. Gözlerinde heyecan vardı. Adnan Bey bağrına basacağı yeni evladın sevinciyle yüklüydü. Celal Bey baskın bir erken seçim kararı alınacağından endişeliydi ve kuşkulandığı husus gerçekleşmişti. CHP'nin erken seçim kararı almasından çekindiği yoktu. Kısa sürede yurt sathında büyük itibar gördüklerini biliyordu. Gittiği, gezdiği her yerde nasıl karşılandıklarını görüyor ve sevdalı iradenin mutlaka kendilerine meclis yolunu açacağına inanıyordu. Bu duygularında hiç yanılmamıştı ve bu defa da yanılmayacaktı. Aynı izlenim bütün arkadaşlarında da vardı. Seçim listeleri hazırlanmış ve ona için kurucular heyetine sunulmuştu. Listelere halkın itibar edeceği isimlerin yerleştirilmesi için özen gösteriliyordu. Köprülü listeyi tek tek incelemiş ve milliyetçi kadro adını verdiği geniş bir vatanperver listesini milletvekili aday adayı olarak seçmişti. İstanbul İl Başkanı Kenan Öner de bu listenin arkasında durduğunu söyleyerek Köprülü'ye güç kazandırmak istemişti. Adnan Bey konuşmaları sonuna kadar dinlemiş, genel idare kurulu üyelerinin nasıl bir tercih içinde olacaklarını merak etmişti. Yanında oturan Samet Ağaoğlu'na fısıldadı. Hepsi bu mu? Zannederim bazı isimler daha var. Bunların solcu oldukları gerekçesiyle listelerde yer alması istenmiyor. Sizin istediklerinize de yer verilmemiş. Sonra daha yumuşak sesle fısıldadı. Kenan Öner deniyor ama işin gerisinde Köprülü'nün ısrarı var. Toplantı bitmiş, milletvekili aday listelerinin gözden geçirilmesi neredeyse tamamlanmıştı. Bir iki ince dokunuşla listelerin daha cazip hale gelmesi sağlanabilirdi. Adnan Bey Celal Bayar'ın odasına doğru yürüdü. Samet Ağoğlu kendisini izliyordu. Kapıya yaklaşırken geri döndü. Samet, sen gelme. Hadiseyi senin tahrik ettiğine hükmederler. Durup dururken başına bela açmayalım. Adnan Bey içeri girdi. Celal Bey ayaktaydı. Önündeki listelere şöyle bir göz gezdiriyordu. Mücadele yıllarından tanıdığı birkaç ismin listelerde yer alması için uygun yerler aramaktaydı. Köprülü, Bayır'ın tercihlerine listelerde uygun düşecek yerlerin açılabileceğini söyleyerek bir rahatlatma getirmiş, ancak onun dışında müdahalelerin listelerdeki dengeyi bozacağı endişesinde olduğunu söylemişti. Böylece listede tek söz sahibi görünmek istiyordu. Refik Bey odanın en uzak köşesinde oturuyordu. Yerinden kalktı, hafif hareketlerle listenin yayıldığı masaya yaklaştı ve sesini yükseltti.